أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على رسوله وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بحثنا lafızlar üzerindedir ve delaletin tanımını yapmıştık. Demiştik ki delalet, ki lafzın özelliklerinden birisidir. Lafzı zaten biz onun üzerinde durmamız, lafızlar üzerinde durmamızın maksadı da bu yüzünden dolayıdır. Lafızlardaki delalet, yani manaya olan delaletleri yüzünden. Delalet de bir şeyin, arz edeyim ki, bir şeyi çağrıştırmasından ibaret idi. Bir şeyle başka bir şey arasında öyle bir ilişki var ki, birisini fark etmek bizim zihnimizde diğerisini de çağrıştırıyor ve fark ettiriyor bize. Birisini bilmek, diğerini bilmeyi gerektiriyor. Buna delalet deniyor. Arz edeyim ki, delaletin şimdi de çeşitlerini bize beyan ediyor. Diyor ki, delalet üç çeşittir. Akli delalet, tabi delalet, bir de vez'i delalet diye üç çeşidi alıyor. Bu üç çeşide ayrılmasının gerekçesini ilk önce arz edelim. Bir kere bir şeyin başka bir şeyi çağrıştırması için o iki şey arasında bir bağlantı olması gerekiyor. Yani eğer bir şeyle başka bir şey arasında bir bağlantı yok ise asla onu, o bizi bir şeyi fark etmek başka bir şeyi fark ettirmez. Yani delaletin temelinde bu iki şey arasındaki o lüzum diyor, irtibat, zorunlu ilişki, bağlantı olmalıdır ki bir şeyle başka bir şey arasında böyle bir bağlantı olmalı ki bu bağlantı sayesinde delalet ortaya çıksın. Eğer o bağlantı olmazsa, o lüzum, o zorunlu ilişki olmasa delalet olmaz. Bu diyor ki işte delaletin temelinde bu iki şey arasındaki bağlantı var. Bu bağlantının çeşitlerine göre delalet de çeşitlenebiliyor. O halde şöyle dedik. Delaletin temelinde bağlantı var iki şey arasında. Ta bağlantı olmazsa delalet ortaya çıkmaz. Çünkü bu bağlantının çeşitleri var. Bağlantı çeşitlerinden dolayı da delalet de çeşitlenebiliyor. Bağlantı çeşitleri nelerdir? Diyor ki iki şey arasında olan bağlantı üç şekilde olabilir. Bir bağlantı iki şey arasında zatları arasındaki şeyin varlıkları arasında bağlantı olabilir. İki şeyin varlığı arasında. Yani ne? Yani birisi diğerinin var edici sebebi olabilir. Birisi diğerinin sonucu olabilir. Eğer iki şeyin varlıkları birbirlerine bu şekilde bağlı ise ki biri diğerinin var edici sebebi, o sebebi konumundaysa, diğeri onun sonucu konumunda ise ki birisi var olabilmesi için başkasının da olmasını gerekli kılıyorsa, arada böyle bir zatlarında, yani varlıklarında böyle bir sebep sonuç ilişkisi olması onları ne yapıyor? Birbirlerine bağlı yapıyor. Bir takım delaletler işte bu ilişkiden kaynaklanıyor. Örneğin mesela diyelim ki bizim aklımız dumanı görünce hemen ateş aklımıza geliyor. Dumanı görmek ateşin varlığını bize anlatıyor. Neden biz bunu bir fark ediyoruz? Niçin dumanı görmek ateşi bize hatırlatıyor? Duman ateşe delalet ediyor ve onu çağrıştırıyor. Çünkü diyor bunların arasında bir ilişki var. Ne ilişkisi var? İşte bu varlık ilişkisi var. Dumanın varlığı, dumanın zatı ateşin varlığına ve ateşin zatına bağlıdır. O bunun var edici sebebidir. Bu arada zatları arasında böyle bir ilişki olduğundan dolayı zihnimizde de bu çağrışma gerçekleşiyor. Demek ki bir takım ilişkiler var ki o da nedir? Sebep-sonuç ilişkileri ya deyin zatlar arasındaki olan ilişkiler ya deyin varlıklar arasında olan ilişkiler. Yani sebep-sonuç ilişkisi. Bu birinci. O yerde ki eğer bizim delaletimiz bu iki şey arasındaki delalet edenle delalet edilen arasındaki bu zatları arasındaki bu varlık ilişkisinden kaynaklanıyor ise buna delaleti akli denilir. Akli delalet. Akli delalet denen nedir? Yani o delalet ki o iki şeyin arasındaki ilişki varlık ilişkisidir. Peki buna niye akli denildi? Çünkü diyor ki bu ilişkiyi keşfeden, anlayan, bunun varlığına hükmeden akıldır. Çünkü bu ilişkiyi keşfeden akıl olduğundan dolayı, akıl burada hakemdir, akıl bu sonuca vardığından dolayı ve akıl bu ilişkiye dayanarak bu çağrışmayı sağladığından dolayı buna delaleti akli denmiştir. Akli delalet denmesinin sebebi budur. Ama bazen de ilişki iki şey arasındaki zatları arasında, varlıkları arasında olan ilişkiden değil. Belki az edeyim ki tabiatları arasında ilişki, tabiatlarla varlıklar arasındaki ilişki budur, farkı budur ki. Eğer desek bir şeyin zatı ve varlığı diğeriyle sebep-sonuç ilişkisine bağımlıdır. Bunlar yani varlıkları, yoklukları birbirine her zaman bağımlıdırlar. Yani manası budur ki bu olmadıkça o olamaz. Eğer bu var ise demek o da vardır. Hiç bu ikisini asla birbirinden ayıramayız. Bunları olamaz ki bir yerde biz mesela diyelim ki sadece duman olsun ateş olmasın veya sadece ateş olsun aynı zamanda onun bir dumanı olmasın veya ısıtması olmasın. Bunları birbirinden ayırmamız mümkün değil. O yerdeki ilişki bu şekilde sıkı bir ilişkiyse ki bunların zatları büsbütün birbirlerine bağlıysa buna ne denilir? Bu ilişkiye zatı ilişki denilir ve az edeyim bu delalete de akli delalet denilir. Ama eğer ilişki olsa ilişki bunların zatları ve varlıkları arasında bu şekilde olmasa belki tabiattan tabiata, tabiat dediğimiz yani canlı bu ancak canlı şeylerde söz konusu. Canlıdan canlıya değişebilen, yani bazısında böyle bir sebep-sonuç ilişkisi olan, bazısında olmayan durumunda olursa buna bu ilişkiye tabi ilişki denilir. Örneğin mesela de diyor ki biz insanlarda bazen bakıyoruz ki yüz sararmasını bir hastalık nişanesi görüyoruz. Bu yüz sararmasını bir insanda gördüğümüzde hemen diyoruz ki bu insanda mutlaka bu sarardığına göre bir hastalığı var diyoruz. Bu hastalık, bunun manası budur ki bu yüz sararmasının sebebi hastalıktır. Ama öyle değil ki her zaman hastalığın sonucu yüz sararması olan veyahut da her yüz sararması mutlaka arkasında hastalık olan. Yani yüz sararmasının yegane sebebi hastalık değil ve hastalığın da ayrılmaz sonucu yüz sararması değil. Mümkün bir insan hasta ola, yüzünde sararma olmuyor. Bir takım hastalıklar ola ki yüz sararmasına sebep olmuyor. Bir takım da mesela yüz sararması olabilir ki hastalıktan dolayı olmayabilir. Çünkü böyle bir zat arasında, varlık arasında ilişkisi değil. Bazı yerlerde, bazı tabiatlarda oluşan, bazılarında oluşmayan, yani canlı bir varlıkta söz konusu olan bir ilişkidir ki o da canlıların tamamında değil, bütün fertlerinde değil, bazısında olup bazısında olmayan bir ilişki olduğundan dolayı bu ilişkiye tabii, tabiat ilişkisi denilir. Yani bu insanın tabiatı bunu gerektiriyor. Yani bazı insanın tabiat insandan insana değişebiliyor. Varlıktan canlıdan canlıya değişebiliyor. Bir insanda tabiatı onun hastalandığında yüzünün sararmasını gerektirebiliyor. Birisinde onun tabiatı daha farklı bir tabiattır. Mizacı daha farklıdır. Onda o sonuca varmayabiliyor. Dolayısıyla çünkü tabiatlar değişiyor diye ve buradaki ilişki her ne kadar bir çeşit yani sebep-sonuç ilişkisidir. Ama bu sebep-sonuç ilişkisi zatlar arasında olan bir ilişki değil. Yani birbirlerine olmazsa olmaz bir bağ şeklinde bağlı değil diye tabiatlar değişebileceğinden, fertten ferde de farklılık arz edeceğinden dolayı buna denilir delalet-i tabi'i, tabiattan kaynaklanan delalet. Ki biz mesela diyelim ki yüz sararmasını görünce aklımız bunun hastalığını çağrıştırıyor. Veya hastalığını görünce aklımız onun yüzü sararmasını çağrıştırıyor ki bu adam ki hastalığı demek ki bu adam etmen yüzü de sararacaktır mesela. Bu şekilde buna da delalet-i tabi'i denilir. Bu iki delaletin bağı, ilişkileri az edeyim ki bizim irademiz dışında olan ilişkilerdir. Yani bir iki varlık arasındaki sebep-sonuç ilişkisi bizim irademize bağlı değil. Ben bu şey bunun sebebi olsun demekle sebep olmuyor. Bu şey bunun sonucu olsun demekle o sonuç olmuyor. Bu tabiat bunu gerektirsin demekle onu gerektirmiyor. Gerektirmeksin demekle de gerektirmiyor. Yani benim irademe, benim kararıma, benim fikrime bağlı değil. Bu bizatihi varlık aleminde olan doğal bir ilişkidir. Bu doğal ilişkiyi bizim aklımız keşfediyor, buluyoruz ilmimizle. Sonra buradan buradaki delaleti anlayabiliyoruz, çıkarabiliyoruz. Ama üçüncü bir ilişki var ki buna vez'i ilişki denilir. Üçüncü bir delalet var ki oradaki ilişki de vez'i ilişkidir. Yani kararlaştırılan ilişki. Vez'i yani karar verilen, karar vermek, kanunlan, koyulan veze'e yani Arapça kelimede veze'e şey ala şey, bir şey bir şey yere koymaya denilir. Veze'e. Ya mesela zehada elinde bir şey getiriyor, koy buraya dediğimizde mesela zehada alel mesela diyelim ki kursi bunu mesela sandalyenin üzerine veya da mesela masanın üzerine koy. Zeh kelimesi kullanıyoruz. Yani koymak. Bir ilişki var ki onu biz koyuyoruz ilişki. İlişki bizim irademizle gerçekleştirilir. Bu ilişkiyi ki biz koyuyoruz, onu biz var ediyoruz. Bu ilişkiden kaynaklanan delalet de delaleti vez'i olur. Yani koyulan, kararlaştırılan delalet. Bu hangi çeşit delalettir? Yani hangi çeşit ilişkidir? Dedi ki biz karar veriyoruz. Yani öyle değil ki doğada, tabiatta bu varlıkla bu varlık arasında bu ilişki olsun. Hayır. Ben diyorum ki ben kendi fikrimde, kendi zihnimde, kendi bilgimde kararlaştırıyorum ki bununla bunun arasında bir ilişki olsun. Bu ilk kararı verdiğimden dolayı o ilişkiyi de kendim karar vermiş ve bildiğimden dolayı her zaman bunu gördüğümde onu hatırlıyorum. Bu çeşit ilişkiler nedir? Mesela trafik işaretleri. Trafik işaretleri bir koyulan işarettir. Biz mesela diyelim ki yolda giderken belli trafik işaretlerini gördükçe bir mana aklımıza gelir. Yolun mesela diyelim ki zikzaklı olacağını, yolun kaygan olacağını, yolun virajlı olduğunu, süratin az olacağını, süratin çok olacağını bunlara bir takım ilişkilerle yani o şeylerle gördüğümüz resimlerle anlıyoruz. Şimdi bu resimlerin bu manayı bize çağrıştırması nereden kaynaklanmış? Öyle değil ki bu resimlerin manası doğasında bu ola ki bu o manadır. Yani bu resimlerle o çağrıştırdıkları mana arasında doğal bir ilişki söz konusu değil. Varlık aleminde olan bir ilişki söz konusu değil. Belki bunu biz kendimiz karar verdik. İnsanoğlu olarak yaşamımızda bir düzen koyduk. Trafik hareketlerine bir düzen vermek namına geldik dedik ki kırmızı ışık dur alamet olsun, yeşil ışık hareket alamet olsun. Dolayısıyla kırmızı ışığı gördüğünde duruyorum. Yeşil ışık gördüğümüzde hareket ediyoruz. Buna biz karar verdik. Dur, hareket et manasını çağrıştırmasına bu ilişkiyi biz karar verdik diye. Dolayısıyla bu çağrıştırmayı, bu delaleti de biz kararlaştırmışız. Bu delalet o zaman ne olur? Delaleti vez'i yani koyulan, kararlaştırılan delalet. Diyor ki, şimdi gelelim bizim kendi konumuza. Lafızlardaki delalet hangi türdendir? Yani bir lafızda bu çağrıştırdığı mana arasında, zihnimize getirdiği o tasavvur, o suret-i zihniye arasındaki ilişki acaba hangisidir? Zat-ı ilişki midir? Tabii ilişki midir? Diyor, mutlaka bu ikisi değil. Ne bunun aradaki bir lafızla onun çağrıştırdığı mana arasında ne ateşle duman gibi zat ilişkisi var, varlık ilişkisi var. Ve ne de mesela tabiattaki mesela yüz sararmasıyla hastalık arasında olduğu gibi tabiat ilişkisi var. Öyle bir ilişki yok. Peki hangi ilişkidir? Yani bu ilişki vez'i ilişkidir. Yani buradaki, bu aradaki bağı biz kendimiz karar verdik. Biz Türkler olarak örneğin konuşma dilimizde oturmak kelimesini bu haletimize bir delalet eden lafız olarak seçtik. Ve bizim lafızımızdaki bu ilişkiyi biz kurduk. Oturmak fiiliyle bu lafız arasındaki ilişkiyi biz kendimiz karar verdik. Dolayısıyla her Türkiye oturdum kelimesi, oturmak kelimesini duyan da onun zihnine, Türkçe bile herkes zihnine bu anlam geliyor. Ama o ilişkiye karar vermeyen ve o ilişkiden haberi olmayan, onu kararlaştırmayan bir kimsenin duyduğunda bu kelimeyi, bu mana onun zihnine gelmiyor. O şaşkın şaşkın durup bakıyor. Niye? Çünkü o koyulan, kararlaştıran ilişkiden haberi yoktur. Dolayısıyla demek ki delalet-i vez'i, yani delalet-i elfaz, lafızların manalarına delalet etmeleri hangi çeşit delalettendir? Delalet-i vez'idendir. Niye delalet-i vez'idendir? Çünkü lafızlarla manalar arasındaki ilişkiyi kararlaştıran kimdir? Bizim kendimiz. Koyulan ilişki var arada. Aklı ilişki yoktur, tabi ilişki yoktur. Dolayısıyla bu delalet-i vez'idir. Şimdi bunları arz edeyim ki okuyalım, bakalım ki metinde başka bir şey varsa daha sonraki bölüme geçeriz. Buyur ki envai delalet, delaletin çeşitleri, muntakil şuden ez her dalli bi her medluli, zihnin intikal etmesi, geçiş yapması, bi her bir delalet edenden, her delalet edilene, zihin ki geçiş yapıyor ya, mümkün nist. Bu mümkün değil, her şeyden her şey insanın zihnine gelsin. Her şey her şeye çağrışsın. Yok. Belki in intikal bin noy irtibat ve mülazimeyi ki miyanı dal ve meddul berkarar es. Bu zihin eğer bir şeyden bir şeye geçiyorsa bunun altyapısında o iki şey arasında olan bir mülazime, bir bağlantı, bir ilişki, bir kopmaz, ayrışmaz ilişki olmasından dolayıdır. Aksine bu intikal bin no'i irtibatı ve mulazime-i kimyanın dalmet dul ve garas beste gidaret. Aksine bu intikal o delalet edenle delalet edilen arasındaki olan ilişkinin, mulazimenin yani ilişkinin ve irtibatın çeşidine bağlıdır. Olan irtibatın çeşidine bağlıdır. Bir teorikun madem ki demek ki delaletin altında böyle bir ilişki varmaktadır, o zaman bu ilişkiler kaç çeşittir diyor. İlişkiler diyor üç çeşittir. Bir teori kulli senu mulazime miyane dal ve meddul müteseveres. Genel olarak delalet edenle delalet edilen arasında kurulabilecek üç çeşit ilişki türü tasavvur edilmektedir. Çünkü böyledir diye bihemin delil, bu yüzden de delalet niz Bersenu es, delalet de üç kısma ayrılıyor. Çünkü delalet o ilişkiye göre çeşitleniyor diye, ilişkiden kaynaklanıyor diye, ilişkide üç çeşit olduğuna göre demek ki delalet de üç çeşit oluyor. Delalet-i akli, birincisi akli delalet, çünkü aradaki ilişki akli ilişkidir. Delalet-i tabi, ikinci çeşit delalet, tabi, tabiattan kaynaklanan delalet, çünkü aradaki ilişki tabiat ilişkisidir. Ve delalet-i vez'i, üçüncü çeşit delalet-i vez'i delalet, çünkü aradaki ilişki vez'i ilişki, yani koyulan, kararlaştırılan ilişkidir. Şimdi delalet-i akli'yi biraz daha açıyor bize. Delalet-i akli. Delalet-i akli der sureti ki, miyan-ı dal ve medlul münazime-i akli ve zati ve vücuddaşta başet. Diyor ki akli delalet oradadır ki delalet edenle delalet edilen arasında akli ve zati, zat olarak, varlık olarak bir ilişki, mülazime, bir bağlantı olmuş olan. Yani ne? Nasıl bir bağlantı? Yani bu zat ilişkisi, akli ilişki ya varlık ilişkisi nedir yani ne? Yani tehakkuku yeki ezindu bedune digeri namumkin başad. Yani öyle ola ki birisinin var olması ötekisi olmaksızın imkansız ola. Birisinin varlığı ötekisinin varlığına bağımlı ola. Çinin delaleti akliyiz. Buna akli delalet denilir. Niçin? Çünkü bu mülazimeyi, bu ilişkiyi anlayan, buna karar veren de akıldır. Akıl bunu keşfediyor. Akıldır ki anlıyor ki bunun varlığı ötekisinin varlığına bağımlıdır. Bu olmasa bu olamaz. Çünkü akıl bu ilişkiyi keşfettiğinden dolayı buna akli delalet denilir. Manende delalet miyane illet ve me'lul. İllet yani sebep, me'lul yani sonuç. İlletle me'lul, sebep ve sonuç arasındaki ilişki gibi. Mislim ki ez didene nevişte ve vücuda nevisende pey mi verim. Örneğin bir kitap, bir yazı gördüğümüzde bir o yazının yazarı olduğunu fark ediyoruz. Hiçbir zaman aklımız şunu kabul etmez ki yazı yazarsız olsun. Her en basit bir yazı bile görsek, mesela diyelim ki insanlar geçmişe tarihi eserler araştıranlar, ta mağaralarda bir ufak çizgi mesela diyelim ki bir üçgen çizgisi, bir sağ sol çizgisi gördüğünde ha diyorlar bunu mutlaka bir çizen olmuş. Bu taşa bu çizgiyi bir canlı varlık, bir insan çizmiş. Asla akıllarına gelmiyor ki bu çizgi doğadan kendiliğinden oluşsun. Çünkü diyorlar ki bu bir iştir ki bu işin bir düzeni olduğuna göre bunu düzenleyeni mutlaka var, o da insan. Dolayısıyla bir yazıyı gördüğümüzde en basit yazı bile olsa anlıyoruz ki bu yazıyı mutlaka bir yazan vardır. Bunu aklımız anlıyor. Niye? Çünkü akıl diyor ki yazıyla yazılan arasında zat ilişkisi vardır. Yazı hiçbir zaman yazansız oluşamaz. Bu delalet, delalet-i aklidir. Bir de delalet-i tabi, tabiatsal delalet. Yani ne? Bu da aynen aklı gibidir. Bunu da yine akıl anlıyor. Ama farkı şudur ki burada varlık yokluk anlamına değil. Yani öyle değil ki bunun varlığı onsuz olmaya, onun da varlığı bununsuz olmaya. Belki yer yer değişebilen. Eğer bir yerde gördük ki bir varlık bir varlıktan kaynaklanıyor ve bu sürekli değil. Her bütün alanlarda böyle değil. Bazen de aksi olabiliyor. Bazen de bu bilgi yani onsuz da olabiliyor. Bu ilişki zatlar arasında değil. Belki yerine göre, konumuna göre, tabiatına göre değişen bir alakadır. Buna da denilir delalet-i tabi. Der sureti ki miyane dal ve medlul mülazimeyi tabi başet eğer delalet edenle delalet edilen arasındaki ilişki bağ tabiatsal bir ilişki olursa yani delalet muktezayı tabi insan ya mevcudatı zinde digeri başet yani bu delalet yani bu varlığın oluşu bunun buna bağlı oluşu insanın tabiatından ya diğer canlı varlıkların tabiatından bu da her insana insana değişebilir. Değişken tabiattan kaynaklanan bir ilişki ise bu çeşit delalete delalet-i tabii es. Buna tabii ya tabiatsal delalet denilir. Manen deyin ki örneğin bağmış şahideyi zerdiye rengi suret ti dostuman örneğin dostumuzun renginin siz çehresinin sarılığını görünce ez bimariyu agah mişebin onun hasta olduğunu hemen fark ediyoruz. Diyoruz rengin sararmıştı. Demek ki bir sorun var. Bir doktora görün. Mesela bu işte bu tabi. Ama mümkündür bir insanda hastalık olsun. Bu renk sararması da olmasın. Veya mesela başka örnekler. Bazı insanlar mesela diyelim ki çok endişeli olduklarında mesela ellerini mesela ovuşturuyorlar böyle mesela diyelim. Ellerine parmaklarına oynuyorlar. Ve hüzünlü halinin bir başka görüntüsü mesela oluyor. Misal ki bunlar insandan insana değişebilir. Mümkün bir insan endişeli olsun, hüzünlü olsun, hiç el ayağından da oynamasın mesela diyelim ki, elini de avuşturmasın. Bu demek ki insandan insana ve tabiattan tabiata değişebilen bir şey olduğundan dolayı buna arz edeyim ki delalet-i tabii denilir, tabiattan kaynaklanan delalet. Bu iki delaletteki bağ biz oluşturmuyoruz. Bu bağ nedir? Bizim dışımızda oluşuyor. Biz sadece bu bağın olup olmadığını keşfediyoruz. Biz bildiğimizde bunu keşfediyoruz. Keşfettiğimizde hemen bunu görünce onu da hatırlıyoruz. Buradaki ilişki bizim elimizde değil. Üçüncü delalet var ki bu delalet-i vez'idir. Buradaki ilişkiyi biz kuruyoruz. Üçüncü delalet-i vez'i. Eğer mulazime-i miyane dal ve medlul, eğer delalet edenle delalet edilen arasındaki o bağ, o ilişki ezyek karardad ve tevafuk naşih şude başet, bir kararlaştırma, bir tevafuk, bir kabulden naşir olursa, kaynaklanmış olursa, bir karar vermekten, bir koymaktan az edeyim karar ortaya çıkmışsa, buna delalet-i vez'i namı demişler. Bu çeşit delalete delalet-i vez'i denilir. Misin ki örneğin babulen şudeni sedayı zeng ve tamam şudeni zamanı kilas. Mesela diyelim ki zil çaldığında hemen diyoruz ki saat bitmiştir, ders saati. Veyahut da zil çaldığında ders başlamıştır. Bunu bizim zihnimiz ders bitti veyahut da buyurun. Ders bitti veyahut da az edeyim ki ders saati başladı gibisinden. Bunu neden anlıyoruz? Çünkü zihnimizde bu karar koyulmuş. Yani bizim sınıfımızda bu sesin, bu zil sesinin gelmesinin bunun buna delalet ettiğine karar vermişiz. Bizim ki babulen şudeni sedayı zeng ve tamam şudeni zamanı kilas veya şinideni sedayı ezan veyahut da ezan sesini duyduğumuzda bir dahil şudeni vakti namaz. Bu der kelimesi burada artıktır. Bir dahil şudeni vakti namaz. Ve az edeyim ki namaz vaktinin girdiğini anlıyoruz. Esasız duyduğunda pey mibarim anlamaktayız. Bunlar delalet-i vezidir. Delalet-i vezi niz hud berdugunes. Diyor ki bu delalet-i vezi anlamış olduk. Diyor ki delalet-i vezi de yani kararlaştırılan delalet. Ki oradaki ilişkiye biz karar veriyoruz. Bu iki çeşittir. Bazen bu kararlaştırdığımız delalet lafızlar üzerindedir. Yani lafızları karar veriyoruz ki bir sesi bir şeye delalet etmesine karar veriyoruz. O ilişki kuruyoruz. Bazen de ses dışı bir şeyi, bir nesneyi, bir işareti, bir çizgiyi mesela bir şeye karar veriyoruz. Delalet-i vezini hud berdi gunes, delalet-i lefsi, birincisi delalet-i lefsi, der sureti ki dal yek lefz olsun. Eğer delalet olarak ayırdığımız şey lafız olursa delalet-i lefzi, delalet-i vezi lefzi es. O zaman bu vezi olan delalet lafzıdır. Manemdi delalet-i kelime-i celale-i Allah Teala ve Tebareke Teala ber hudavendi mutal. Örneğin Allah kelimesinin Subhanahu ve Teala bu kelimeyi biz duyduğumuzda Hak Teala'nın bizim zihnimize çağrışması gibi. Bu kelimeyi mesela biz çünkü kendimiz buna karar vermişiz ki bu kelime Allah'a çağrıştırsın diye bu ilişki kurmuşuz Allah'la bu kelime arasında. Bunu duyduğumuzda bizim zihnimize Hak Teala geliyor. Ama bir İngiliz mesela ki bilmiyorsa bunu duyduğunda onun zihnine gelmez. O bunun yerine ne koymuş? Bir başka bir kelime mesela God kelimesini koymuş. O God diyen de mesela God great mesela Allah büyüktür kelimesi. O diğer God great mesela diyelim ki o God kelimesini duyunca onun zihnine Allah geliyor. Bu işte delalet-i lefzi. Delalet-i gayri lefzi, ikincisi gayri lefzi lafz. Der sureti ki dal lefzi lafz. Eğer delalet eden lafız olmazsa belki bir alamettir, bir çizgidir, bir şey ise olursa buna da delalet-i gayri lafzı. Manendi belki alameti işare ve manendi onun başa lafz olmuyor delalet eden. Belki alamet ola, işare ola ve benzeri şeyler ki buna delalet-i gayri lafzı denilir. Belki delalet-i vez'i gayri lafzı. Bu çeşit delaletler de gayri lafzı olan delalettir. Misli delalet-i tabluhayı, rahnumayı ve ranendeki gider mesir-i caddeha nesmi şeved. Örneğin yollar üzerindeki trafik tabloları. Mesela bunların her birisinden biz bir mana çıkarıyoruz, anlıyoruz. Ona göre kendimizin pozisyonu trafikte belirliyoruz. Dolayısıyla bunların bu manalara delalet etmesine biz karar vermişiz. Bu ilişkiyi biz kurmuşuz. Bunlar da gayri lafzı olan vez'i delalet eden araçlardır. Şimdi arz edeyim ki buraya kadar biz delaleti de bahsettik ve dedik ki velhasıl bizim bahs konumuz olan delalet konusu lafzı delaleti ki dedik ki bu vez'i olan delalet türlerindendir. Şimdi biz lafızdan bahsedeceğiz. Burada trafik işaretinden bahsetmeniz bir anlamı yok. Sadece bizim zihnimizi açmak için bir bunlara işaret etti. Bizim konumuz lafızlardan bahsetmek olduğundan dolayı dönüyor tekrar lafız üzerine. Diyor ki delaleti lafzı ki vez'i olan delaleti lafzı kendisi üç çeşit olabilir. Delaleti lafzı bir lafzın bir manaya delalet etmesinin de kendisi üç kısma ayrılıyor ki bu kısımları bize anlatıyor. Birincisi diyor ki isimler olarak diye delaleti mutabibidir. Bir kısım lafızı delalet var ki ona mutabiki delalet denilir. Yani mutabık olan, tamamıyla kapsayan ya da tam manasıyla örtüşen delalet. Bir kısmına mutabiki delalet. Mutabık olmak yani örtüşmek, tamamıyla kuşatmak anlamına gelir. İkinci delalet tedammuni, zımnı delalet. Biz zımnı kelimesi kullanıyoruz burada. Yani bir şeyin mesela diyelim ki örtüşen değil de zımnında olan, içinde olan bir delalet diye adlandırılıyor. Üçüncü delalet de iltizami, yani lüzumdan kaynaklanan delalet diye az edeyim. Üç tane delalet çeşidi lafızda bize burada beyan ediyor. Şimdi bunların açıklamasına gelelim. Bir lafzın, biz lafızları ki mutlaka delalet etmek için kendimiz kullandığımız kelimeler, diller, bunlar delaleti lafzıdır. Şimdi bunu bir irdeleyelim, inceleyelim. Bir lafzın delalet ettiği mana, bazen bir çeşitti ki o mananın hiçbir parçası yoktur. Mana, o delalet ettiği mana. Hiç parçası olmayan bir şey olabilir. Yani soyut olabilir. Yani nesneler, varlıklar, manalar iki kısımdır. Bir soyut varlıklar var. Yani hiçbir parçası yoktur. Bir de arz edeyim ki bileşim olan yani mürekkep olan birkaç parçadan meydana gelen varlıklar. Örneğin mesela diyelim ki insan nedir? Bir bileşimdir. Bir insanın meydana gelmesi için gövde olmalıdır, ayak olmalıdır, baş olmalıdır, uzuvlar olmalıdır, iç organları, diş organları ki bir insanın yani bedeni mesela bir kısım parçaların bir araya gelip beraber ilişki kurmasından meydana geliyor. Bu olur bileşim. Bu çeşit varlığa bileşim varlık, mürekkep varlık denilir. Bir takım varlıklar da var ki bileşim değil, soyuttur. Yani hiçbir parçası yoktur. Mesela anlamamız için, mesela aklımız, insan aklı. Aklın bir şeydir, bizde var, bir hakikattir. Biz onu bir gerçek olarak varlığını biliyoruz. Peki aklın kendisi mi parçası var mı? Mesela diyebilir miyiz ki aklın mesela diyelim ki şu parça bir araya geldi, ikisi birleşti veya üçü birleşti veya dördü birleşti velhasıl asgarisi iki parça bir araya geldi, akıl meydana geldi. Akılda hiçbir parça yok. Akıl için hiçbir parça bulamıyoruz. Bu çeşit varlıklar da soyut varlıklar deniyor. Şimdi peki madem ki varlıklar iki kısma bölündü. Birisi bileşim, birisi de soyut. Şimdi biz bu varlıklara ki isim bırakıyoruz, bunlara lafızlar tayin ediyoruz. Demek ki tayin ettiğimiz lafızlar da bazen bir çeşit lafızlardır ki delalet ettikleri şey soyut şeylerdir. Mesela diyeyim, akıl deyince akıl bir lafızdır. Hemen bizim aklımıza o akıl denilen mana geliyor mesela. O hakikat geliyor. Akıl bir lafızdır. Delalet ettiği şey de nedir? Bir şeydi, hiçbir parçası yok. Soyuttur. Ama insan deyince aklımıza bir soyut bir şey gelmiyor. Belki bir bileşim geliyor. Yani ne? İnsan deyince insanın gövdesi de aklımıza gelir, başı da aklımıza gelir, eli de aklımıza gelir, ayağı da aklımıza gelir. Yani insanın, biz aynı zamanda farkındayız ki insan bir bileşimdir. Şimdi bu soyut, eğer bir hakikat soyutsa, ona delalet eden de soyutsa, ona delalet eden lafz, o zaman bu delalet eden lafzı duyar duymaz tek başına o mana aklımıza geliyor. Daha başka bir şey aklımıza mesela diyelim ki orada bir parça aklımıza gelmiyor. Çünkü parça yok ki aklımıza gelsin. Yani akıl kelimesini deyince o akıl hakikati aklımıza gelir ve hiçbir parça da orada aklımıza gelmiyor. Bu az edeyim ki lafız doğrudan ona delalet ediyor. Bu delalet ki lafız bir şeyi tam manasıyla ifade etti ve hiçbir parça da aklımıza gelmedi. Bu çeşit delalet mesela mutabık delalet. Yani bu lafız mutabıktır bu manaya. Yani bu lafız tamamen onu akla getir. Yani bir kelimemiz var, karşısında da bir manamız var. Bu mutabık. Bu lafız mutabıktır ona.
Bir şey söyleyeceğim. Evet. Soyut varlıklar tek bir şeyden mi oluşmuş?
Ve soyut demek tek şey demektir. Olamaz. Soyut varlıklar. Kanatlar az edeyim ki onlar gene bizim şeylerimizden de yani bize anlatılan şeyler. Onlar da soyutturlar. Yani kanatlar öyledir ki mesela diyelim ki bunu biraz ileride inşallah felsefede anlayacağız ki mesela Hak Teala'da sıfatları var. İlim var, kudret var, hayat var. Peki bu ilim, kudret Allah'ta bileşim meydana getirmiyor mu? Diyeceğiz ki hayır, bileşim olmuyor. Niçin? Çünkü Allah'ın zatı ve sıfatı birbirinin aynıdır. Yani Allah'ın zatı baştan başa ilimdir, baştan başa kudrettir, baştan başa arz edeyim ki hayattır. Böyle olduğu için bileşim oluyor. Melekler de aynen böyledir. Her ne kadar kanatta desey, meleğin baştan başa kanattır. Zatı kanatının kendisidir, kanat zatının kendisidir. Dolayısıyla bileşim meydana gelmiyor. Melekler soyut varlıklardır. Onlarda parça söz konusu değil. Niçin? Çünkü bizim onlara atfettiğimiz parçalar onların zatının ta kendisidir. Orada iki şey söz konusu değil. Öyle değil ki zatı bir şey ola bir de kanadı bir şey ola. Yok. Zatı kanadının kendidir, kanadı zatının kendidir.
Özür dilerim. Akıl soyut bir şeydir. Bedense insan, bedense somut. Evet. Birleştiği zaman olmuyor.
Ha bunların birleşmesi nedir? Az edeyim ki aklın bedenle birleşmesi, yani nefsin bedenle, ruhun bedenle birleşmesi neyin ki iki tane şeyin mezc edilmesidir. Hayır öyle değil. Mesela budur ki yani bedenin, aklın ve nefsin kontrolüne girmesidir. Bu asla bir mezc edilme, iki tane aslında bu mezc edilmek, birleşmek ancak maddi varlıklarda söz konusudur. Madde ötesi varlıklarda mezc anlamı yoktur. Onlar madde ötesi varlıkların maddeye ancak teveccühleri var, iltifatları var, ilgileri var. Dolayısıyla akıl bizim bedenimizde de yani aklın bizim bedenle iltifatı var. Şimdilik bu bedene iltifat ediyor, buna teveccühü var. Bunu kullanıyor. Nefsimizin ilişkisi var, iltifatı var. Yoksa mezc yoktur, bileşim olmuyor burada. Burada yine bileşim değildir. Nefisle, ruhla, akılla bu gibi şeylerle bedenin, maddenin ilişkisi bileşim ilişkisi değil, belki iltifat, teveccüh ilişkisidir. Hak Teala'ya da diyoruz ki dua ederken yüzünle bana dön ya Rabbi, ben de kalbimle sana döneyim. Yani Allah bize dönerken neyin ki? Yani bu bir teveccüh. Yani teveccüh et bize anlamına gelir. Aynıdır evet. Bunların hakikatleri bir akıl nefs demek, nefs akıl demektir ama bunların şeyleri etki boyutlarına, eserlerine göre isimleniyorlar. Yani bir hakikattır ki o hakikat bir boyutuyla, yani boyut dediğimiz yani bir etkisiyle nefis oluyor, bir etkisiyle akıl oluyor, bir etkisiyle ruh oluyor, bir etkisiyle de kalp oluyor. Aynı şeydir. Orada zat ve sıfatın ittihadı var. İttihadı zat ve sıfattır yani. Bunlar felsefi bahislerdir. Burada şimdi şey etmeyelim efendim. Şimdi bahsimiz buradaydı. Dedik ki delalet-i mutabili anlatıyoruz. Eğer mesela diyelim ki manamız soyut, lafzımız da ona delalet edilir. Bu ne olur? Delalet-i mutabili. Yani bir lafızda bir manayı tamamıyla anlatıyor bize. Ama eğer bizim manamız bileşim oldu, aynen insan gibi. Şimdi lafzımız var. Bu lafzımızın insan deyince bir bu bileşimin tamamı aklımıza gelir. Eğer bir lafzı dedik ki manası bileşimdir ve o lafızdan bizim zihnimize gelen mana o bileşimin tamamı olduysa buna ne denilir? Delalete yine mutabık oluyor. Yani bu lafız o mananın tam mutabık oldu. Yani örtüştü. Tamamını bize anlatmış oldu. Bu da delalete mutabıkıdır. Ama eğer insan dediğimde ben mesela diyelim ki bu insandan bir insanın bir boyutu, bir parçasını kastettimse. Mesela bu insanı mahvettiler ya dedim mesela. Maksadım bu insanın yüzünü gözünü kırdılar. Yüzü gözünü kastettim. Neyin ki insanın bütün vücudu. Şimdi burada insan kelimesini kullandım ama neyi kastettim? İnsanın yüzünü gözünü kastettim. Yüz göz insanın bir parçasıdır. Bu lafzın ki manası bileşimdir. Bileşim manasının bir kısmına delalet etmesine delaleti tezemmuni, zımni delalet. Yani bu mana da onun zımnındadır, onun içerisindedir. Buna delaleti zımni, Türkçe'de delaleti zımni derler. Yani biz dilimizde zımni delalet deriz. Burada delaleti tezemmuni, yani o bütün mananın içerisinde olan bir delalet olarak adlandırılır. Demek ki ikinci çeşit delalet ne oldu ne? Delaleti tezemmuni. Delalet tezemmuni hangi delalettir? O delalettir ki lafzımız bileşim olan manasının bir kısım parçasına delalet ederse, bileşim olan manasının da bu söz konusu oluyor, buna delaleti tezemmuni denilir. O halde demek ki delaleti tezemmuni ancak bileşim manalarda söz konusudur. Bileşim olmayan bir manada delalet-i zimni söz konusu ve tezemmüni söz konusu olamaz. Biz mesela akılda diyemeyiz ki akıl kelimesinin delaleti tezemmünüsü. Akıl kelimesinin delaleti tezemmünüsü yoktur. Niye? Çünkü aklın bir parçası yok ki onu kasteden diyelim ki bu kısmına delalet etsin. Akılda fakat delalet mutabıkıdır. Ama insan gibi manası bileşim olanlarda mutabiki olabileceği gibi tezemmüni de zimni de olabilir. Bu da ikinci çeşit delalet. Üçüncü çeşit delaleti iltizamidir. Bence yoruldunuz, ben de yoruldum. Burada artık çünkü bunu da anlatmam biraz kısa kesmen doğru değil. İzah etmem lazım. Bu kadar yeter. Sallallahu aleyhi ve sellem Muhammedin ve aleyhi ve sellem.